Ayrım 22.
Nüfus son derece seyrektir, yalnız aşiret merkezinde daha yoğundur. Bu merkezin çevresinde önce geniş bir kuşak üzerinde av alanı, sonra aşireti öbür aşiretlerden ayıran tarafsız koruyucu orman, Schutzwald yayılır. İş bölümü tamamen kendiliğindendir, yalnızca iki cinsiyet arasında iş bölümü vardır. Erkek savaşır, ava ve balığa gider, ilkel besin maddelerini ve bunların gerektirdiği aletleri sağlar. Kadın evde uğraşır, yiyecek ve giysileri hazırlar, yemek pişirir, dokur, diker. İkisi de kendi alanında egemendir. Erkek ormanda, kadın evde. İkisi de yaptığı ve kullandığı aletlerin sahibidir. Erkek silahların, avcılık ve balıkçılık aletlerinin, kadın ev eşyalarının. Ev ekonomisi çoğunlukla büyük sayıda aile arasında ortaklaşadır. Engels'in notu, özellikle Amerika'nın kuzeybatı kıyısında, Bancroft'a bakınız, Kraliçe Charlotte adalarında yaşayan Hadidahlar arasında, aynı çatı altında sayıları 700'e varan insanı bir arada toplayan ev ekonomileri bulunur. Nutkalarda, aşiretler bütün halinde aynı çatı altında yaşıyorlardı. Ortaklaşa yapılan ve ortaklaşa kullanılan şey ortak mülktür. Ev, bahçe, oyma kayık. Öyleyse hukukçu ve iktisatçılar tarafından doğrudan doğruya aykırı olarak uygar topluma mal edilen, bugünkü kapitalist mülkiyetin hala üzerine dayandığı son aldatıcı hukuksal bahane olan, kişisel çalışmanın meyvesi olan mülkiyet fikri yalnızca ve yalnızca burada geçerlidir. Ama insanlar her yerde bu aşamada durmadılar. Asya'da insanları alışmaya, alıştıktan sonra da yetiştirilmeye ehil hayvanlar buldular. Yabanıl mandanın dişisini avlayarak yakalamak gerekiyordu ama insana alıştıktan sonra her yıl bir malak ve üstelik süt veriyordu. En gelişmiş aşiretlerden bazıları, Aryenler, Semitler, hatta belki Turanlılar önce hayvanları evcilleştirdiler. Daha sonra esas çalışma kolları olan hayvan yetiştirme ve hayvan sürülerinin korunmasına geçtiler. Çoban aşiretler kendilerini öbür barbarlardan ayırdılar. Birinci büyük toplumsal iş bölümü. Çoban aşiretler yalnızca daha çok üretmekle kalmıyorlar, ayrıca öbür barbarlardan başka besinler de üretiyorlardı. Yalnızca daha çok süt, süt ürünleri ve ete değil, ayrıca derilere, yüne, keçi kılına ve üretimleri ilkel maddelerle birlikte artan iplik ve dokumalara da sahip oluyorlardı. İşte böylece ilk kez olarak düzenli bir değişim olanaklı duruma geldi. Daha önceki aşamalarda ancak rastgele değişimler olabiliyordu. Silah ve aletler yapımında özel bir ustalık geçici bir iş bölümüne yol açabilir. Böylece birçok yerde taş devrinin son çağına ilişkin çakmak taşından aletler yapmaya yarayan bazı atelye kalıntıları bulunmuştur. Bu atelyelerde ustalıklarını geliştiren zanaatçılar kuşkusuz Hint Gentiles gruplarındaki zanaatçıların hala yapmakta oldukları gibi topluluk hesabına çalışıyorlardı. Aşiret içinde gerçekleştirilenden başka bir değişim bu aşamada hiçbir biçimde yapılanamazdı ve aşiret içindeki değişim bile istisnai bir olgu olarak kalıyordu. Buna karşılık burada çoban aşiretler öbür aşiretlerden ayrıldıktan sonra çeşitli aşiretlerin üyeleri arasındaki değişim ve düzenli bir kurum durumuna gelen bu değişimin gelişip sağlamlaşması için bütün koşulları hazır buluyoruz. Başlangıçta değişim karşılıklı Gentiles şeflerin aracılığıyla aşiretten aşirete yapılıyordu ama sürüler özel mülkiyete geçmeye başlayınca bireysel değişim gitgide ağır bastı ve sonunda değişimin tek biçimi durumuna geldi. Bununla birlikte çoban aşiretlerin komşularından aldıklarına karşılık onlara sattıkları başlıca madde davardı. Davar, bütün öbür metaların kendisiyle değerlendirildiği ve bunlara karşılık her yerde seve seve kabul edilen meta durumuna geldi. Kısaca davar, para işlevi görmeye başladı ve bu aşamadan itibaren paranın yerini tuttu. Meta değişimi başlar başlamaz bir meta para gereksinmesi kaçınılmaz ve ivedi bir durum aldı. Bahçıvanlık, yani aşağı aşamadaki Asya barbarlarınca kuşkusuz bilinmeyen bir şey olan tarım başlangıcı, onlarda en geç orta aşama süresinde kendini gösterdi. Yüksek Turan yaylalarının iklimi, uzun ve sert kış için ot ve saman yedekliği olmaksızın çoban yaşamına izin vermez. Demek ki burada çayırların düzenlenmesi ve tahıl ekimi zorunlu durumdaydı. Karadeniz'in kuzeyindeki stepler için de durum aynıydı. Ama davar için üretilen tahıl kısa zamanda insan için bir besin haline geldi. İşlenmiş topraklar henüz aşiret mülkü olarak kaldılar. İşlenmiş topraklardan yararlanma hakkı önce gense, daha sonra da gens tarafından ev topluluklarına ve son olarak da bireylere verildi. Bireylerin belki bazı kullanım hakları vardı ama başka hiçbir hakları yoktu. Bu aşamadaki sınai fetihler arasında iki tanesi özel bir önem taşır. Bunların birincisi dokuma tezgahı, ikincisi maden filizlerinin dökümü ve madenlerin işlenmesidir. Bakır, kalay ve bunların alaşımıyla meydana gelen tunç en önemlileriydi. Tunç, etkili aletler ve silahlar yapılmasına yarıyordu ama bunlar çakmak taşından yapılma aletlerin yerine geçemiyordu. Bu işi ancak demir yapabilirdi ama henüz demir elde etmek bilinmiyordu. Süsleme ve süslenme için kuşkusuz daha o zamandan bakır ve tunca göre daha büyük bir değere sahip bulunan altın ve gümüşün kullanılmasına başlandı. Bütün çalışma kollarındaki hayvancılık, tarım, ev sanayisi, üretim artışı, insan emek gücüne kendisine gerekenden daha çoğunu üretmek yeteneğini kazandırdı. Bu aynı zamanda her gens, ev topluluğu ya da karı koca ailesi üyesine düşen günlük iş tutarını arttırdı. Yeni emek güçlerine başvurmak gerekli duruma geldi. Savaş bunları sağladı. Savaş, tutsakları köle haline getirdiler. Birinci büyük toplumsal iş bölümü emek üretkenliğini, dolayısıyla servetleri arttırıp üretim alanını genişleterek o günkü tarihsel koşullar içinde zorunlu olarak köleliği getirdi. Birinci büyük toplumsal iş bölümünden toplumun iki sınıfı, efendiler ve köleler, sömürenler ve sömürülenler biçimindeki ilk büyük bölünüşü doğdu. Sürüler, aşiret ya da gensin ortaklaşa mülkiyetinden bireysel aile başkanlarının mülkiyetine ne zaman ve nasıl geçti? Şimdiye kadar bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz. Ama öz bakımından bu işin bu aşamada olmuş olması gerekir. O zaman sürüler ve öbür yeni servetlerle aile köklü bir değişikliğe uğradı. Geçinme gereçlerini kazanmak her zaman erkeğin işi olmuştu. Bu iş için zorunlu araçları üreten ve bu araçların mülkiyetine sahip olan erkekti. Yeni geçinme araçlarını sürüler meydana getiriyordu. Onları önce evcilleştirmek, sonra da korumak erkeğin eseri olmuştu. Bundan dolayı davar erkeğe aitti. Tıpkı davara karşılık trampa edilen meta ve kölelerin de ona ait olması gibi. Şimdi üretimin sağladığı bütün kazanç, benefis erkeğe gidiyordu. Bundan kadın da yararlanıyordu ama mülkiyette hiçbir payı yoktu. Yabanıl, savaşçı ve avcı evde ikinci planda kalmakla yetinmişti. Daha yumuşak huylu çoban servetiyle övünerek birinci plana çıktı ve kadını ikinci plana itti. Ve kadın bundan yakınamazdı. Aile içindeki iş bölümü mülkiyetin kadınla erkek arasındaki paylaşımını düzenliyordu. Bu aynı kalmıştı ama gene de yalnızca aile dışındaki iş bölümünün değişmiş olması yüzünden evlilik ilişkiler şimdi alt üst oluyordu. Eskiden kadının evdeki üstünlüğünü sağlayan neden kadının kendini tamamen ev işlerine vermesi olgusu şimdi evde erkeğin üstünlüğünü sağlıyordu. Kadının ev işleri artık erkeğin üretken emeği yanında hesaba katılmıyordu. Önemli olan erkeğin çalışmasıydı. Kadının çalışması yalnızca önemsiz bir destekti. Daha burada üretken toplumsal emek dışında özel ev işleriyle yetinmek zorunda kaldıkça kadının kurtuluşunun, kadın erkek eşitliğinin olanaksız olduğu ve olanaksız kalacağı ortaya çıkar. Kadının kurtuluşunun gerçekleşebilir bir duruma gelmesi için önce geniş bir toplumsal ölçek üzerinde üretime katılabilmesi ve ev işlerinin onu yalnızca çok önemsiz bir ölçüde uğraştırması gerekir. Bu da ancak yalnızca kadınların geniş ölçüde çalışmasını kabul etmekle kalmayıp, ayrıca bunu kesinlikle gerektiren ve özel ev işini gitgide bir kamu sanayisi yapmaya yönelen modern büyük sanayi ile olanaklı duruma geldi. Erkeğin evdeki gerçek üstünlüğüyle mutlak gücünün son engeli de yıkılıyordu. Bu mutlak güç, analık hukukunun yok oluşu, babalık hukukunun kuruluşu, iki başlı evlilikten kerte kerte tek eşli evliliğe geçişle doğrulanmış ve süreklileştirilmiş oldu. Ama bununla eski centilisi örgütlenmede bir çatlak meydana geliyordu. Karı koca ailesi bir güç durumuna geldi ve korkutucu bir biçimde gensin karşısına dikildi. Bir adım daha atarsak, kendimizi bütün uygar halkların kahramanlık çağlarını geçirdikleri dönem olan barbarlığın yukarı aşamasında buluruz. Bu çağ demir kılıç çağıdır. Ama aynı zamanda demir saban ve demir balta çağı. Tarihte devrimci bir rol oynayan bütün ilkel maddelerin en önemli ve patatese kadar en sonuncusu olan demir, insanın hizmetine girmişti. Demir, çok geniş topraklar üzerindeki tarlaların işlenmesini, çok geniş ormanlı alanların açılmasını sağladı. Zanaatçıya hiçbir taşın, bilinen hiçbir öbür maddenin dayanamayacağı bir sertlik ve kesinlikte bir alet verdi. Bütün bunlar yavaş yavaş oldu. İlk demirin sertliği çoğunlukla tunçtan daha azdı. Bundan dolayı çakmak taşından silah ancak yavaş yavaş kayboldu. Taş baltalar yalnız Hildebrand türküsünde değil, Hastings'te de 1066 yılında hala savaşıyorlardı. Ama ilerleme zaman zaman kesilip hızlanarak o zamandan beri karşı durulmaz bir biçimde adım adım gerçekleşti. Taş ya da tuğladan yapılmış evleri, taştan surlar, kuleler ve mazgallarla kapsayan kent, aşiret ya da aşiretler konfederasyonunun merkezi oldu. Bu mimarlıkta büyük bir ilerlemenin olduğu kadar artan tehlike ve artan korunma gereksinmesinin de işaretidir. Servet hızla arttı ama bireysel servet olarak. Dokumacılık, madenlerin işlenmesi ve gitgide farklılaşan öbür zanaatlar üretime artan bir çeşitlilik ve yetkinlik veriyordu. Bundan böyle tahıl, sebze ve meyvelerin yanı sıra tarım elde edilmeleri öğrenilmiş bulunan zeytinyağı ve şarabı da sağlamaktaydı. Böylesine çeşitli bir çalışım artık aynı birey tarafından yürütülemezdi. İkinci büyük iş bölümü gerçekleşti. Küçük zanaatlar tarımdan ayrıldı. Üretimde ve onunla birlikte emek üretkenliğindeki sürekli artış, insan emek gücünün değerini arttırdı. Önceki aşamada başlangıç durumunda ve yer yer görülen kölelik, şimdi toplumsal sistemin esas bir birleştireni durumuna gelir. Köleler, basit yardımcılar olmaktan çıkarlar, tarlalarda ve atölyelerde düzinelerle köle işe sürülür. Üretimin başlıca iki kola, tarım ve küçük sanayiye ayrılmasıyla doğrudan doğruya değişim için üretim doğar, bu meta üretimidir. Meta üretimiyle yalnızca aşiret içinde ve aşiret sınırlarında yapılan ticaret değil, ayrıca deniz aşırı ticaret de şimdiden doğar. Bununla birlikte bütün bunlar henüz gelişmelerinin ilk basamağındadırlar. Değerli madenler egemen ve evrensel meta para haline gelmeye başlarlar ama henüz para olarak basılmazlar, yalnızca ağırlıklarına göre değiştirilirler. Özgür insanlarla köleler arasındaki ayrımın yanı sıra zenginlerle yoksullar arasındaki ayrım da kendini gösterir. Toplumda yeni iş bölümüne eşlik eden sınıflar biçiminde yeni bir bölünme. Bireysel aile başkanları arasındaki mülkiyet ayrımları her yerde o zamana kadar varlığını sürdürmüş bulunan eski komünist ev topluluğu ve onunla birlikte toprağın bu topluluk hesabına ortaklaşa sürülmesi töresini yok eder. Ekilebilir topraklar işlemeleri için önce geçici sonra sürekli olarak karı koca ailelerine verilirler. İki başlı evlilikten tek eşliliğe geçişe koşut olarak tam özel mülkiyete geçiş yavaş yavaş tamamlanır. Karı koca ailesi toplumda ekonomik birim haline gelmeye başlar. Daha yoğun bir nüfus dışarıda olduğu kadar içeride de daha sıkı bir bağlılığı gerektirir. Her yerde aralarında akrabalık bulunan aşiretlerin konfederasyon biçiminde birleşmeleri bir zorunluluk haline gelir. Bu aşiretler az sonra da birbirleriyle kaynaşırlar ve onlarla birlikte ayrı ayrı aşiret toprakları da halkın kolektif toprağı biçiminde kaynaşır. Halkın askeri şefi Rex Basilius Tudens vazgeçilmez sürekli bir görevli durumunu kazanır. Askeri şef, konsey, halk meclisi. İşte gentilis örgütlenmenin bir askeri demokrasi olmak üzere dönüşmüş bulunan organları bunlardır. Askeri çünkü savaş ve savaş için örgütlenme şimdi halk yaşamının düzenli görevleri haline gelmiştir. Servet sahibi olmayı yaşamın başlıca ereklerinden biri gibi gören halklarda komşuların serveti tamah uyandırır. Bunlar barbar halklardır. Yağma etmek onlara çalışarak kazanmaktan daha kolay, hatta daha onurlu görünür. Eskiden yalnızca bir zorbalığın öcünü almak ya da daralan bir toprağı genişletmek için yapılan savaş, şimdi yalnızca yağma için yapılır ve sürekli bir sanayi kolu durumuna gelir. Yeni müstahkem kentlerin çevresinde korkutucu surların dikilmesi nedensiz değildir. Bu surların hendeklerinde gentilis örgütlenmenin kuyu gibi mezarı açılırken kuleleri uygarlık içinde yükselir. İçeride de durum aynıdır. Çapul savaşları yüksek askeri şefin de ast şeflerin de gücünü arttırır. Bunların ardıllarının aynı aileler içinden seçilmesi töresi özellikle babalık hukukunun girişinden sonra yavaş yavaş önce hoşgörülen sonra hak olarak istenen, en sonra da gasp edilen bir kalıtım durumuna gelir. Soydan geçme krallığın ve soydan geçme soyluluğun temeli kurulmuş bulunur. Böylece gentilis örgütlenme organları halk içindeki gens, kabile, aşiret içindeki köklerinden yavaş yavaş kopar ve bütün gentilis örgütlenme kendi karşıtı haline dönüşür. Kendi işlerini özgürce düzenleme ereği gözeten bir aşiretler örgütlenmesiyken komşularını soyan ve ezen bir örgütlenme olur. Ve sonuç olarak bu yeni örgütlenmenin önceleri halk isteminin araçları olan organizmaları kendi öz halkına karşı özerk egemenlik ve baskı organizmaları durumuna gelir. Ama servete karşı duyulan susama, gens üyelerini zenginler ve yoksullar biçiminde bölmeseydi, aynı gens içindeki mülkiyet ayrımı, gens üyelerinin çıkar birliğini uzlaşmaz karşıtlık durumuna dönüştürmeseydi, dipnot arşiv, Marx ve köleliğin genişlemesi, yaşamını çalışarak kazanma olgusunu, yalnızca kölelere layık ve çapuldan daha onursuz bir eylem olarak düşündürmeye başlamasaydı, bunlar asla olanaklı olamazdı. Şimdi uygarlığın eşiğine gelmiş bulunuyoruz. Uygarlık iş bölümünde yeni bir gelişmeyle başlar. En aşağı aşamada insanlar yalnızca doğrudan doğruya kişisel gereksinmeleri için üretiyorlardı. Zaman zaman yapılan değişim yalnızca rastlantı sonucu elde kalan fazlalıkla ilgili yalıtık olaylardı. Barbarlığın orta aşamasında çoban halklar arasında sürü belirli bir büyüklük kazanınca davarın kişisel gereksinmeler üzerinde sürekli bir fazlalık sağlayan bir mülk durumuna geldiğini görürüz. Aynı zamanda çoban halklar ile sürü sahibi olmayan geri kalmış aşiretler arasında bir iş bölümü de görürüz. Yan yana var olan iki ayrı üretim aşaması bundan doğar. Düzenli bir değişimin koşulları da bundan doğar. Barbarlığın yukarı aşaması bize tarım ile küçük sanayi arasında yeni bir iş bölümü ve bunun sonucu çalışma ürünlerinin daima artan bir parçasının doğrudan doğruya değişim için üretilmesini getirir. Bireysel üreticiler arasındaki değişimin toplum için dirimsel bir zorunluluk kazanması da bundan doğar.